Ayrım 9.
Sayfa 106. Çiçerin, yardım devam ediyor. Hayır, durdurdunuz sayın komiser. Çiçerin'in gözlerinin içine bakarak konuştu. Çünkü bize yardım ederek İngilizleri kızdırmaktan çekiniyorsunuz. Çiçerin sertleşti. Biz mi İngilizlerden çekiniyoruz? Evet siz, çünkü siz de bizim gibi abluka altındasınız. Batıda İngiliz ve Fransız, doğuda Japon ablukası sürüyor. Nefes alamıyorsunuz. Bu çemberi kırabilmek için kısa bir süre önce İngilizlerle bir ticaret sözleşmesi imzaladınız. Ama daha bu sözleşmeyi çalışır hale getiremediniz. Gelin açık konuşalım, halden anlarız. Emperyalizmin ne olduğunu sizden daha iyi biliyoruz. Çünkü onun kurbanıyız. Ayağa kalktı. Bunun içindir ki savaşı sürdürüyoruz. Bunun içindir ki Bekir Sami Bey'in yaptığı bütün anlaşmaları reddettik. Yoldaş Çiçerin, eğer uzlaşamazsak emperyalizm ikimizi birden avlayacak. Sesini düşürdü. İstiyorsanız silah sevkiyatını İngilizlerden gizli yapalım. Bu öneri Çiçerin'i derinden sarstı. Abluka, isyanlar ve kıtlık içinde tutunup yaşayabilmek için çırpınan yeni rejim, herkesten ve her şeyden kuşkulanmaktaydı. Bekir Sami'nin Lloyd George'a yaptığı öneriyi öğrenmişler, bundan çok rahatsız olmuşlardı. İngilizleri yumuşatmak için azaltılan silah sevkiyatı bunun üzerine gerçekten durdurulmuştu. Galiba durumu yeniden değerlendirmek doğru olacaktı. Başını kaldırdı. Oturun dostum dedi, çayımız ve vaktimiz var, konuşalım. İngilizlerin özellikle Albay Rawlinson'ı Ankara'nın elinden alamadıkları için İstanbul'da yeni bir milliyetçi avına çıkacakları duyulmuştu. Ankara sürekli sicili temiz subay, usta, silah, cephane ve askeri gereç isterken, muharip örgütünün bu söylentiyi dikkate alıp çalışmaları durdurması söz konusu olamazdı. Gizliliğe daha çok dikkat ederek çalışmayı sürdürdüler. Haliç'teki depolardan birinin komutanı deposunun sıkı denetim altında olmadığını söylemişti. Parça parça kaçakçılık yapıp tehlike olasılığını arttıracaklarına, bu kez büyük kaçakçılık yapmaya karar verdiler. Bunun için İngilizleri uyandırmayacak bir yol bulmak gerekiyordu. Haber alma kolu harekete geçti. Üç gün sonra akşamüstü binbaşı Ekrem, yüzbaşı Aziz Hüdayi ve örgütün haber alma kolunun başı Kurmay Yüzbaşı Seyfi Akkoç, gerektikçe kullandıkları Aksaray'daki güvenli evde bir araya geldiler. Örgütün bunun gibi birkaç güvenli evi daha vardı. Yüzbaşı Seyfi gelir gelmez daha oturmadan galiba aradığımız gibi birini bulduk dedi. Yaşayın. Perdeleri kapalı küçük odaya geçler. İngiliz haber alma teşkilatının deniz bölümü Galata'da İstavropulos Hanı'nda çalışıyor. Şefi Yüzbaşı Gordon. Emrinde birçok ajan bulunuyor. Çoğu Ermeni ve Rum. Birkaç da Türk var. Aziz Hüdayi sunturlu bir küfür savurdu. Ekrem yüzünü buruşturarak, yoksa bu satılık Türklerden birinin yardımını mı isteyeceğiz diye sordu. Hayır, Yüzbaşı Gordon'un çok güvendiği şeflerden birine çengel atacağız. Kim bu? Babası vaktiyle önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş bir Osmanlı Ermenisi. Yüzbaşı Gordon'un en önemli adamı. Birçok haber alma ajanı bu adama bağlı. Bize yanaşabilirmiş. Çünkü İngilizlerden beklediğini bulamamış. Ne bekliyormuş İngilizlerden? İnsanca, uygarca muamele. Güldüler. Adı ne bu saf dilin? Pandikyan. Pandikyan Efendi geç saatte çalıştığı andan çıktı. Galata'daki Genio lokantasına doğru yürümeye başladı. 3 günden beri kendisini izleyen gizli örgütün fessiz, pardesülü 2 adamı da peşine takıldı. İşten çıkınca bu lokantaya uğrayıp yemek yediğini saptamışlardı. Adamlar Pandikyan Genio'ya yaklaşırken hızla 2 yanına geçtiler, soldaki pardesüsünün cebindeki tabancanın namlusunu Pandikyan'a dayadı. Yırtıcı bir sesle fısıldadı. Sakın bağırayım kaçmaya yelteneyim deme, kal bura dönersin, ne söylenirse onu yap. Böğrüne dayanan namlu Pandikyan için çok açıklayıcıydı. Peki. Sakin yürü. Sağdaki ilk sokağa döndüler. Az ileride bir otomobil bekliyordu. Sivil giyinmiş bir subay olan şoför kapıyı açtı. Bindiler. Şoför telaş etmeden çevreye göz atarak yerine geçti. Araba hareket etti. Adamlardan biri siyah bir torba uzattı. Başına geçir Pandikyan Efendi. Pandikyan söylenileni yaptı. Otomobil örgütün Aksaray'daki gizli evinin önünde durdu. Hava iyice kararmıştı. Pandikyan ve 2 adam indiler. Otomobil beklemeden uzaklaştı. Evin kapısı çalınmadan açıldı, içeri girdiler. Pandikyan'ı kollarından tutarak biraz yürüttüler, bir iskemleye oturttular. Aziz Hüdayi, gözlerini açabilirsin dedi. Ter içindeki Ermeni torbayı başından çekip aldı. Küçük gaz lambasının soluk ışığı altında, tam karşısındaki masanın başında 3 üniformalı subayın oturduğunu gördü. Gölge gibi görünüyorlardı. Ortada oturan Aziz Hüdayi, Pandikyan Efendi, Türk Milli Kuvvetleri'nin misafirisin. Pandikyan titredi. Sen de bizim gibi bu toprakta doğdun, büyüdün, okudun. Ne Ermenisin diye aşağılandın, ne Hristiyansın diye eziyet gördün. Yüzyıllarca birlikte çaldık, oynadık, yedik, içtik, ağladık, güldük. Çünkü yurt kardeşiydik. Sonra aramıza bir takım entrikacılar, dünyayı yalnız kendilerinin sanan güçler ve satılık, kiralık, hayalci adamlar girdi. Acı olaylar oldu. Bugüne geldik. Bu yurdun hepimizin üstünde hakkı var. Bu hak bu yurdun insanlarına zerre kadar saygısı ve acıması olmayanlara hizmet edilerek mi ödenir? Vicdanını yokla ve cevap ver. Pandikyan'ın gözleri nemlenmişti. Konuşabilir miyim? Lütfen. Pandikyan efendi konuşmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa gece geç saate kadar genelkurmayda çalışmış, gece de orada kalmıştı. Görüşmek için çağırdığı Albay Kazım Özalp'ı bekliyor, karargahın bir odasında kalan Doktor Refik Saydam'ın Kadife Hanım adlı güzel kedisiyle oynuyordu. Yaver Salih, Kazım Özalp'ın geldiğini bildirdi. Buyursun. Kedinin gıdısını okşayıp yere bıraktı, ayağa kalkıp Kazım Bey'i karşıladı. En güvendiği komutanlardan biriydi, oturdular, paşa hemen konuya girdi. Batı cephesi birlikleri grup düzenine geçti. Yunan işgali altındaki İzmit bölgesi çevresindeki dağınık kuvvetlerimizi de bir komuta altına toplamak istiyoruz. Orada zayıf bir tümen ile bir süvari tugayı, birkaç da milli müfreze yani disiplinli çete var. Bu birliği grup olarak değil düşmanın güçlü sanması için mürettep kolordu diye adlandıracağız. Baktı, komutanlığını kabul etmenizi istiyorum. Albay Kazım doğuda batıda birçok birlikte görev almış, ateşten geçmiş, iyi örgütçü, her an göreve hazır bir subaydı. Duraksamadan cevap verdi, emredersiniz. Ne zaman hareket edebilirsiniz? Ne zaman hareket etmeliyim? Bir an önce, öyleyse yarın sabah yola çıkabilirim. Sabah Yüzbaşı Aziz Hüdayi Sirkeci'de köprü yakınında Reşadiye Caddesi'nin başındaki Türkiye Nakliyat Ambarı'nın kapısından içeri girdi. Sivil giyinmişti. Üst üste yığılmış sandıkların ve çuvalların arasından geçerek ilerledi. Depo bekçisi Mahmut Ağa önüne çıktı. Aziz Hüdayi Bey'i tanıyınca yol verdi. Hüsnü Bey yerinde. Küçük odada üstü dosyalarla dolu eski tahta bir masanın başında uzun yüzlü, tel gözlüklü, badem bıyıklı, kollarına gömleği eskimesin diye siyah kolluklar takmış küçük memur havalı biri oturuyordu. Hüsnü Himmetoğlu terhis olduktan sonra serbest hayata atılarak emanetçilik ve komisyonculuk yapmaya başlamış, Yavuz grubundan bir subayın önerisi üzerine Anadolu'ya küçük çapta silah ve malzeme kaçırmak için başarılı bir kaçakçılık teşkilatı kurmuştu. Kazancını ticari nakliyattan sağlıyor, kaçak askeri malzemenin Anadolu'ya gizlice ulaştırılması işinden ücret almıyordu. Çeşitli gruplar ve örgütler hemen her gün ambara 5-10 sandık kaçak askeri eşya getirirlerdi. Muharip örgütüyle de çok iş yapmıştı. El sıkıştılar, Hüsnü Bey kapıyı kapadı, oturdular. Hemen konuya gireyim, bu kez iş büyük. Ne kadar? Yaklaşık 300 ton. Hüsnü Bey umutsuzca başını kaşıdı. Oo, yüzlerce sandık tutar, bu kadar malı depodan nasıl çıkarırız, gemiye nasıl taşıtırız, gümrükten nasıl geçiririz, askeri denetimi nasıl atlatırız, çok zor, hatta imkansız. Depodan çıkarma konusunu biz çözeriz, ötesini konuşalım. Pandikyan Efendi ile görüşüp anlaştık. Hüsnü Bey'in gözleri açıldı, nasıl anlaştınız? Yine İngilizlerle çalışmaya devam edecek ama yaptıklarımızı görmezden duymazdan gelecek, yardımcı olacak, bir aksilik olursa önceden haber verecek. Hüsnü Bey gevşedi. Bu çok iyi. Eğer Pandikyan bir açığımızı yakalamak için peşimize dolaşan adamlarını bizden uzak tutarsa gümrükten kolay geçeriz. İhracat müdürü Pertev Bey ve gümrükçülerin çoğu Anadolu'yu destekliyor. Gümrük müfettişi Murat Davutyan da rıhtım şirketi müdürü Yahudi Bohor Efendi de adamımdır. En zor kısım askeri denetimi aşabilmek. Onu ne yapacağız? Birlikte bir çare düşünelim. Peki hazırlık yapayım mı? Evet. Ayağa kalktılar, elleri sımsıkı buluştu. Yüzbaşı Aziz Hüdayi Hüsnü Bey'in yanından ayrılırken İstanbul'daki İngiliz kuvvetleri komutanı General Harrington'da Harbiye'deki karargahında bir büro subayına Genelkurmay Başkanı Mareşal Wilson'a göndereceği raporun ana çizgilerini dikte ediyordu. Yunan ordusu iyi yönetilmiyor. Türk ordusu ise günden güne güçleniyor ve akıllıca yönetiliyor. Türklerin İzmit'in çevresine bir kol ordu kuracaklarını öğrendik. Yunanlılara devrettiğimiz İzmit Türklerin eline geçerse İngiliz ve Türk birlikleri tarafsız bölgenin doğu sınırında Gebze-Şile arasında karşı karşıya gelecekler. İstanbul'a yürümeleri haline çok zor durumda kalırız. Çünkü emrimdeki birlikler Kemalist kuvvetleri karşı koyabilecek sayıda değil. Sıra majestelerin hükümetini ayağa kaldıracak olan önerisine gelmişti. Yenilip ayrılmak zorunda kalmadan İstanbul'dan ve Çanakkale Boğazı'ndan kendimizi çekilmeliyiz. Hükümete bu önerimin gerekçelerini ayrıntılı ve sözlü olarak da arz etmeye hazırım. Subay şaşkın bakıyordu. Kurmay başkanına verin bu notu. Genişçe bir rapor olarak yazıp getirsin. Bugün Londra'ya yollamak istiyorum. Ertesi günü kıyamet kopacak, Harrington acele Londra'ya çağrılacaktı. Londra kaynarken Hüsnü Bey elinde çantası, Hova Kimyan İşhanı'nın dönerek yükselen mermer merdivenlerini tırmanıyordu. İkinci katta kapısında Fransız denizcilik şirketi yazan açık kapının önünde durdu. Şirketin direktörü Monsieur Charles Calci'yi tanırdı. İngilizlerden nefret eden, şakacı, kültürlü, özgürlükçü, güvenilir bir insandı. Onunla birçok küçük iş yapmıştı ama bu seferki ötekilere benzemiyordu. Besmele çekerek içeri girdi. İçerisi denizciler, nakliyeciler, bir odadan öbür odaya koşan görevlilerle doluydu. Sivri sakallı Rum memur, gözü Anadolu'ya ara sıra silah kaçırdığını duydu, Hüsnü Bey'e ilişince huylandı. Kalçin'in sekreteri ise dostça güldü. "Buyurun, bekliyorum." Hüsnü Bey kapıyı kapadı, oturdu alçak sesle. "Kaptanı ve tayfaları güvenilir bir gemi istiyorum," dedi. "Sen işi iyice büyüttün ha, gemiyi ne yapacaksın?" "Elimde birikmiş çok yük var." "Nereye taşıyacak, Patagonya'ya mı?" "İnebolu'ya." Kalçin muzip muzip güldü. "Anlaşıldı. Başka bir şey sormayacağım. Benim için hava hoş. Yakalanırsanız sahtekar Hüsnü beni kandırmış der atlatırım. Yükünüz zıp zıp mıdır, fişek midir, nedir? Ben nereden bileceğim? Benim işim aracılık." Ciddileşti. "Çok dikkatli olun. Bugünlerde Pandikyan'ın adamları." Hüsnü Bey sözünü kesti. "Pandikyan tamam." "Oh, işte bu iyi. Ama çıkışta askeri denetim var." Evet, bu büyük sorundu. Hüsnü Bey uzun uzun kafa yormuş, bir çözüm bulmuştu. Utana utana "bana şu kızı olan Rus kaptanın gemisini verebilir misin?" diye sordu. Mösyö Kalçin'in ağzı açık kaldı. Hüsnü Bey söze ve işe kadın karıştırılmasından hiç hoşlanmayan katı bir adamdı. Dikkatle yüzüne baktı. Hüsnü Bey kıpkırmızı kesilerek "başka çare bulamadım" diye mırıldandı. Kalçi uzun bir kahkaha attı. "Sonunda sen de yola geldin ha? Merak etme, gerekeni yapacağım. Şimdi ödeme nasıl olacak ondan haber ver." Fazla çekişmeden uyuştular. Hüsnü Bey kapora olarak kendi cebinden 500 lira verdi. Çünkü Ankara bu tarz toplu büyük kaçakçılığı uygun görmüyordu. Başarılabileceğine güvenmiyor, yakalanırlarsa kaçırılan malzemenin imha edileceğini, bunun da bir felaket olacağını düşünüyordu. Az ve güvenli kaçakçılık yeğlenmekteydi. Bu yüzden para yollamamışlardı. "Gemiyi ne zaman istiyorsun?" "En çabuk zamanda." Belçika'nın İstanbul elçisi Dövel, Türk gazetelerinde çıkan ilginç yazıları çevirtir, ajans haberlerini izler, diplomatik çevrelerden edindiği bilgileri birleştirip yorumlar, Brüksel'e düzenli olarak rapor ederdi. Başka yapacak ciddi bir işi yoktu. Bugünkü raporunu yazıyordu. Kemalist hareket Ankara'dan Kafkasya, İran, Arabistan, Suriye ve Mısır'a aksetmekle kalmadı. Etki alanını Balkanlar, Rumeli ve Arnavutluğa kadar genişletti. Büyük tehlikeydi bu. Sömürüye dayalı Avrupa ekonomisinin ve siyasetinin geleceği için Kemalistlerin yenilmeleri şarttı. Ama yenilecek gibi görünmüyorlardı. Sıkıntı içinde bir pro yaktı. Odessa adlı gemi 2 gün sonra bakım bahanesiyle Haliç'e girdi ve deponun yakınında demirledi. Rus soylularını ve Bolşevik karşıtlarını İstanbul'a kaçırıp sonra Rusya'ya dönemeyen küçükçe gemilerden biriydi. Kuşku çekmemek için gemi 3 gün sessizce bekleyecekti. Bu arada Aziz Hüdayi ve Hüsnü Bey son hazırlıkları tamamlayacaklardı. Hüsnü Bey, Mavnacılar Derneği'nin başkanı Mehmet Karaman ve kalabalık bir hamal grubunun başı Kürt Abuzer Ağa ile bağlantı kurdu. Bunlar ağızları sıkı yurtsever insanlardı. Çözülmesi gerekli ilk çetin sorun şuydu. Depodaki İngiliz nöbetçileri olay yaratmadan nasıl atlatacaklar ya da adamları ne yapacaklardı? Çünkü daha soyulacak pek çok depo vardı. İngilizlerin uyanıp sıkı önlemler almasına yol açmamak gerekiyordu. Depo komutanı "biraz paramız var mı?" diye sordu. Bir yıldır buradaydı, nöbetçileri iyi tanıyordu. Düşündüğü çözümü anlattı. Yüzbaşı Seyfi "oho" dedi neşeyle, "o kadarcık parayı yeni cami önünde dilenir, yine buluruz." Ruşen Eşref, Yakup Kadri'ye "yarın Mustafa Kemal Paşa seni öğle yemeğine bekliyor," dedi. Yakup Kadri'nin kalbi ağzına geldi. 2 yıldır tanımak için can attığı insanı sonunda görebilecekti. Yakup Kadri'yi Çankaya'ya faytonuyla Halide Hanım götürdü. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'daki evine yeni taşınmıştı. Bakımsız bir toprak yolu izleyerek bağlar ve bahçeler arasından geçip Çankaya'ya çıktılar. Yolda Halide Hanım "Fikriye Hanım'ı görürsen selamımı söyle," dedi. "O kim?" "Paşanın üvey babasının yeğeniymiş. Paşa'ya hayran olduğu anlaşılıyor. Kış başında İstanbul'dan çıka geldi. Böylece paşa da zarif bir hanım elinin bakım ve özenine kavuştu." Sesindeki kadınsı titreşimler Yakup Kadri'nin dikkatinden kaçmadı. Olağanüstü güzel gözleri olan genç bir hanım. Piyano çalmasını da biliyormuş. Gelişi dedikodulara neden olmuştu ama zamanla alışıldı. Konuşulmaz oldu. Bilgi düzeyi paşayı tatmin eder mi bilemem. Malum paşa böyle şeylere çok önem veriyor. Yerel giysileri içinde birkaç Giresunlu'nun beklediği bir nöbetçi noktasından geçerek 2 katlı bir bağ köşkünün önünde durdular. Halide Hanım geri dönerken Yaver Muzaffer Kılıç Yakup Kadri'yi karşıladı. Misafir salonuna aldı. 1 dakika sonra Mustafa Kemal Paşa geldi. Üzerinde iyi dikilmiş lacivert bir elbise vardı. Yakup Kadri Mustafa Kemal'i İkdam gazetesinde yayımlanacak olan yazısında şöyle anlatacaktı. Mustafa Kemal Paşa sivil giyinmiş, ortadan biraz daha boylu, zayıf ve sarışın bir zattı. Gazetelerde gördüğümüz resimlerinden hiçbirine benzemiyordu. Kendisi bu resimlerin hepsinden sevimli ve esna bir simaydı. Yüzü renk ve çizgi itibariyle bir tunç parçası üzerine oyulmuş bir eski madalyonu andırır. Elmacık kemikleri çıkık, ağız kemikleri kuvvetli ve alnı sertti. Ve bu yüzün bütününde çok zahmet görmüş, çok uğraşmış, çok düşünmüş kimselerin çehresindeki ifade vardır. Fakat hiçbir yorgunluk emaresi göstermemek şartıyla. Kısık ve sıcak bir sesle konuşuyor, mavi gözleri muammalı nazarlarla bakıyor. Vücudunun kımıldanışları genç bir Pars'ın kımıldanışları gibi sevimli, munis bir tarzda haşin ve çevik. Elleri mütemadiyen iri taneli bir kehribar tesbihle oynuyor. Yemeği giriş katındaki mermer döşeli küçük havuzlu sofada yediler. Yemeğe Hamdullah Supi, Ruşen Eşref ve Ferit Tek de katıldılar. Hamdullah Supi Bey, Paşa'yı fırtına kuşu gibi benzetmelerle övmeye kalkışınca Mustafa Kemal Paşa hemen sözü değiştirdi. Bu sade haliyle bir ihtilalin ve emperyalizme karşı verilen çok cepheli, büyük bir savaşın kararlı liderinden, mazlum milletleri etkileyen bir öncüden çok nazik, sakin bir aydına benziyordu. Onca işi arasında yeni çıkan kitapları okuduğu, İstanbul gazete ve dergilerini dikkatle izlediği anlaşılıyordu. Etkileyici bir üslubu vardı. Çankaya'nın o da bir Mustafa Kemal hayranı olarak ayrılacak, sonuna kadar öyle kalacaktı. Bazı bakanlar, Mareşal Wilson ve General Harrington, Başbakan Lloyd George'un başkanlığında başbakanlıkta toplanmışlardı. Lloyd George, Lord Curzon ve Churchill çok gergindiler. Kurul önce General Harrington'ın ayrıntılı açıklamasını, sonra da Savaş Bakanı Sir L.W. Evans ve Mareşal Wilson'ı dinlemişti. Lord Curzon anlaşılmaz bir şey dedi. Savaş Bakanlığı da Genelkurmay Başkanlığı da General Harrington'ın önerisini askeri gerekçelerle benimseyerek İstanbul'un ve Çanakkale Boğazı'nın boşaltılmasını destekliyor. Bakanlığın bu önerinin kesinlikle karşısındadır. Geri çekilmemizin geniş ve felaketli yankıları olur. İngiltere'nin prestiji çok ağır bir darbe alır. Bize çok pahalıya mal olmuş zaferin bütün meyvelerini kaybederiz. Sevr Anlaşması'nı Ankara'ya kabul ettirene kadar boğazları elimizde tutmak zorundayız. Askerlerimizin İstanbul'u ve Çanakkale'yi bırakmak için gerekçe aramak yerine onları nasıl elimizde tutacağımızı düşünmeleri daha doğru olurdu. Sömürgeler Bakanı Churchill elini kaldırdı. Evet Mr. Churchill. Churchill uzun bir konuşma yaparak Lord Curzon'un görüşüne katıldığını, İstanbul'u boşaltırlarsa Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da durumlarının çok ciddi şekilde sarsılacağını belirtti. Sözünü şöyle bitirdi. Bu öneriyi şiddetle reddediyorum. Gerekiyorsa İstanbul ve Çanakkale'deki birliklerimizi takviye eder ve dövüşürüz. Boğazlar onun duyarlı noktasıydı. Çanakkale Boğazı'nın 1915'te donanma ile zorlanması planını da kara birliklerinin Gelibolu'ya çıkarılarak Boğaz'ın düşürülüp İstanbul'un ele geçirilmesi düşüncesinde bütün gücüyle desteklemişti. Donanma yenilip geri çekilmiş kara ordusu ise 7 ay süren bir savaştan sonra başarısızlığı kabul ederek Gelibolu'yu boşaltmıştı. Türklerin emsalsiz savunması Britanya'ya 100.000'den fazla kayba mal olmuş, Rus çarlığının da yıkılmasına yol açmıştı. Şimdi iki boğazda ellerindeydi ve dövüşmekten kaçınan bir komutan buralardan yine çekilmeyi öneriyordu. Bu asla kabul edilemezdi. Hindistan İşleri Bakanı Mr. Montagu ikisinden farklı düşünmekteydi. Bence İstanbul'dan çekilmek Hindistan'daki durumumuz bakımından son derece yararlı olacaktır. Özellikle Hindistan Müslümanları üzerinde çok olumlu bir etki yapacağını düşünüyorum. Sabırsız Lord Curzon elini masaya vurarak bu düşünceye katılmıyorum dedi. Churchill de büyük bir kararlılıkla Curzon'u onayladı. Başbakan yardımcısı Chamberlain'in Curzon ve Churchill gibi düşündüğü belli oluyordu. Lloyd George bıyıklarını çekiştirip durmaktaydı. Görüş farklılıkları çok keskin, bir karara varmak zor. Toplantıyı sürdürmekte bir yarar görmüyorum. Savaş Bakanlığı'nın konuyu yalnız askeri açıdan değil, genel siyasetimiz ve çıkarlarımız bakımından da bir daha incelemesini istiyorum. Yeniden Dışişleri Bakanlığı'nda bir rapor hazırlamasını rica ederim. Yeniden görüşelim. Savaş Bakanı başını eğdi. Lord Curzon ile Churchill bakıştılar ve belli belirsiz gülümsediler. Mareşal Wilson, Harrington'ın kulağına eğildi. Şu siyasetçilere bak, öyle bir barış yapmışlar ki uygulamak için de savaş gerekiyor. Yunanlar dışında savaşı göze alanlar yalnız bazı İngiliz siyasetçileriyle diplomatlarıydı. İkinci İnönü zaferi ve Yunan ordusunun Afyon'u boşaltıp güçlükle Dumlupınar'a çekilmesi İtalyanların cesaretini kırmıştı. Toparlanıp 25 Mayıs'ta Marmaris'ten 1 Haziran'da Antalya dolaylarından çekildiler. Çekilişleri sürüyordu. Ganimetten pay almak umuduyla İstanbul'da bekleyeceklerdi. Güney cephesine dövüşen Fransızlar da Çukurova'yı elde edemeyeceklerini anlamışlardı. Çukurova ve çevresindeki Türkler dişe diş dövüşmekte, dirençleri gün geçtikçe artmaktaydı. 40 kişilik bir Türk çetesi 400 kişilik bir Fransız birliğini Toros geçitlerinden birinde esir etmeyi başarmıştı. Antep gibi küçük bir şehri bile ancak 10 ayda düşürebilmişlerdi. Fransız birlikleri gittikçe eriyordu. Bakanlar Kurulu'nu ikna eden Başbakan Briand, İngiltere'yi çıldırtacak bir şey yaptı. Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Franklin Bouillon'u ve iyi Türkçe bilen Albay Saru'yu Ankara'ya yolladı. Anlaşamazlarsa Türkiye'yi örnek alan Suriye'de de tutunamayacaklarını kavramıştı. Frank Bouillon ve Saru 2 Haziran günü İnebolu'ya indiler. Yusuf Kemal Bey misafirleri İnebolu'da bekliyordu. İnebolulular sabahleyin iki güzel faytonla üçünü Kastamonu'ya uğurladılar. Albay Kazım Özap, mürettep kolordu karargahının bulunduğu Geyve'ye gelmiş, sade bir törenle karşılanmıştı. Küçük tören birliği yeni komutanı düşündürdü. Seçkin olması gereken bu birlik bile görünümü bakımından işler acısı bir haldeydi. Yalnız kaldıkları zaman adı şatafatlı, iç yüzü acıklı birliğin kurmay başkanı Yarbay Hayrullah Fişek harita başına durumu açıkladı. Bütün Kocaeli Yarımadası Sakarya'nın batı kıyısından Gebze'ye kadar 11. Yunan tümeninin işgali altında. Bu da öteki Yunan tümenleri gibi dolgun 13 bin kişi. Çok gaddar ve pis bir tümen. Ayrıca bu kesimde çapulcu, yağmacı, Rum, Ermeni, Çerkez ve Abaza çeteleri var. Onlar da 1500 kişi kadar. Peki biz? Milli müfrezelerle birlikte bütün mevcudumuz 3200 kişi. Yani feci durumdayız. Evet. Çevreden asker toplamamız mümkün değil mi? Yarbay başını salladı. Mümkün fakat elimizde ne fazla subay var ne de silah. Doğu cephesinden bir tümen geldi, onu batı cephesine verdiler. Yeni bir tümen gelir de bize verirlerse... Almak için çalışırım. Şimdi şöyle yapalım. Çevreye gizli bilgiymiş gibi burada bir kol ordu kurulduğunu, emrinde önemli kuvvetlerin toplanmaya başladığını yayalım. Benim at üstünde çekilmiş fiyakalı bir fotoğrafımı yeni kol ordu komutanı diye İstanbul basınına ulaştırarak... Nal sesleri yaklaştı. Keskin bir kadın sesi duyuldu. Dur! Albay Kazım konuşmasına ara verdi. Kim bu? Fatma Seher Hanım, Kara Fatma diye ünlü bir çete reisimiz. Kadınlardan kurulu çetesiyle son İnönü Savaşı'na katıldı. Haydi şehit de verdi. Albay pencereden baktı. Çapraz silahlı kadın süvariler düzenli bir biçimde sıralanmışlardı. 43 kişiydiler. Yeni komutan ilk kez güldü. Bu güzel birliği selamlayalım. Dışarı çıktılar. İki İngiliz nöbetçi büyük ambarın yanındaki binada depo komutanının odasında hazırlanmış olan zengince sofrada yiyip içiyordu. Komutan ziyafetin başında nöbetçilere dostluk anısı olarak İstanbul işi telkari zarflı, yaldızlı, altışar çay bardağı ile birer kutuda fındıklı lokum ve badem ezmesi hediye etmişti. Evlerinden uzak askerlerin mutlu olmadıklarını ve çok az para aldıklarını bilmekteydi. Orucunu yeni açmıştı. Allah'ın bağışlayacağını ümit ederek nöbetçilerle birlikte o da içki içiyor, Mısır'daki esir kampında öğrenebildiği çatpat İngilizcesiyle sohbet ediyordu. Nöbetçiler bu beklenilmez cömertliğin ve ilk kez tattıkları rakının etkisiyle mest olmuşlardı.